bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Patasana, Ahmet Ümit, OM Yayın Evi, 3. Baskı, İstanbul, Ocak 2000. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Ben zalimler çağında yaşayan bir alçaktım. Tanrıların korkak haline getirdiği bir alçak. Alçakların en acınacak olanı, en tiksinti vereni. Yüreğini dal kavukluk, aklını düşmanlıkla besleyen sinsi bir saray yazmanı. Ben Kral Piziris'in danışmanı, Büyük Meclis Panku'nun değerli üyesi, ben soyluların en soysuzu Patasana. Ben ölüler içinde yüzen, ben tanrılar tarafından alnına, sonsuza kadar acılar içinde kıvranacaktır yazılan saray baş yazmanı Patasana. Yazdığı anlaşmalarla, mektuplarla ülkesinin yazgısını değiştiren ama kendi yazgısına söz geçiremeyen zavallı Patasana. Sana bu tabletleri okuyacak olana derim ki, dikkat et. Benim yaşamımı çiçekli bir ağaçtan, kuru bir dala çeviren tanrıların laneti senin de üzerine düşmesin. Onlar senin yaşamını da benimki gibi zalim bir kralın buyruklarıyla mutsuzluğa mahkum etmesin. Değerli bilgileriyle beni aydınlatan, yol gösteren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hititoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Ali Dinçola, Prehistorya Anabilim Dalı Bölümü Doktor Aslı Erim Özdoğan'a, Prehistorya Anabilim Dalı Bölümü Doktor Erhan Bıçakçı'ya ve Güneş Duru'ya en içten teşekkürlerimi sunarım. Güle. Kentin alanlarını boğazladığım insanların cesetleriyle doldurdum. Kenti ve evleri yaktım, yıktım. Temelinden çatısına kadar parçaladım. Tuğla ve kerpiçten tapınak kulelerini, tapınakları ve tanrıları yerle bir ettim. Fırat'tan kentin ortasına kanallar kazdırıp kente sular akıttım. Gelecekte kentin, tapınakların, tanrıların yerlerini hiç kimsenin bulmaması için suda boğdum. Asur Kralı Sanherib'in yazdırdığı bir tabletten. Samuel Noah Kramer, Mezopotamyan, sayfa 77, Rowold Verlag. 1. Bölüm. Önce ışığı gördü. Ovaya ansızın çöken karanlığın içinde bir ateş böceği gibi parıldayıp duruyordu. Antik kentin taş duvarına yaslanmış, seçebildiği tek görüntü olan bu ateş böceğini izliyordu. Yorgundu, tek başınaydı ama tuhaftır arkadaşlarının nerede olduğunu merak etmiyordu. İnce bir rüzgar zakkumların baygın kokularını taşıyordu bir yerlerden. Teninde gezinen rüzgarı daha çok hissetmek için gözlerini kapadı. Gözlerini kapayınca esinti aniden kesildi. Uzaktan uzağa bir uğultu duydu, merakla gözlerini açtı. Ateş böceğinin çoğalmaya başladığını gördü. 2, 5, 8 sayıları o kadar hızlı artıyordu ki sayamaz oldu. Ateş böceklerinin sayısı arttıkça karanlık daha da koyulaşıyordu. Karanlık koyulaştıkça uğultu da yaklaşıyordu. Sırtını duvardan kopararak dikkat kesildi. Evet, yanılmamıştı. Sesler ateş böceklerinden geliyordu. Gözleri çoğalarak yaklaşan ışık kalabalığında, kulağa dalga dalga yükselen uğultuda sabırla bekledi. Sesleri şimdi daha iyi duyabiliyordu. Hala ne söylendiğini anlayamasa da aşina olduğu bir ezgi çalınır gibi oldu kulağına. Çok eski, çok bildik bir nakarat. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Birden ateş böcekleri yok oldu. Karanlığın içinde ellerinde meşalelerle insanlar belirdi. Meşalelerin ışığında adamların gökyüzüne uzanmış yumruklarını, karanlıkta dalgalanan yeşil bayraklarını gördü. bütün bedeninin korkuyla gerildiğini hissetti. Panikleyerek geriledi. Ancak antik kentin yıkık surları onu durdurdu. Kalabalık ağır ama kararlı adımlarla yaklaşıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bütün kasaba halkı karşısındaydı. Sanki tek bir insanmış gibi gözlerini üzerine dikmiş onu izliyorlardı. Gölgeler içinde kıpırdayan ışık, tanıdığı bu insanların yüzüne tuhaf bir maske geçiriyor, bu görüntü aklını başından alıyordu. Yüreği göğüs kafesini yırtıp çıkacakmış gibi delice çarpıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaçmam gerek diye düşünüyor ama kaçamıyor, yapışıp kaldığı antik duvarda, gözlerini yaklaşan kalabalığa dikmiş öylece duruyordu. Kalabalık öfkelenmeden, en küçük bir taşkınlık belirtisi göstermeden, adım adım yaklaşırken hep bir ağızdan aykırıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Artık beni hiçbir şey kurtaramaz diye düşündü dehşete kapılarak. Her an başına bir taş ya da bir yumruk inebilirdi. Başını elleriyle korumaya çalışarak, bedenine inecek ilk darbeyi korkuyla beklemeye başladı. Ancak darbe yerine bir ses geldi. Uzaktan tekbiri bastıracak kadar güçlü bir ses. Başını kaldırdı, gözlerini kalabalığın arkasındaki karanlığa dikerek sesi anlamaya çalıştı. İki sözcüğü tekrarlıyordu sesin sahibi, çok iyi tanıdığı iki sözcüğü. Sözcükleri duyuyor, tanıdığını biliyor ama yorumlayamıyordu. Büyülenmiş gibi sesi dinleyip duruyordu. Bereket sesin sahibi inatçıydı. Kararlılıkla aynı sözcükleri tekrarlıyordu. Sonunda sözcükleri anlamayı başardı. Esra Hanım, Esra Hanım. Sözcükleri anlayınca odanın içi aydınlandı. Pencereden süzülen ışık, daha iki ay önce koridorlarını köy çocuklarının doldurduğu bu ilkokulun küçük odasındaki eşyalara kendi görünümlerini yeniden kazandırmaya başladı. Hızla doğruldu yatakta. Odanın kapısı çılgınca vuruluyor, o ses durmadan adını yineliyordu. Esra Hanım, Esra Hanım. Neye uğradığını bilemeden aceleyle kalktı yataktan. Hiçbir şey düşünmeden kapıya doğru atıldı. Odanın ortasına gelince durdu, sakin olmaya çalıştı. İşte o anda üzerinde bir tişörtten başka bir şey olmadığını fark etti. Kapıdakine "Bir dakika geliyorum" diye seslendi. Sesinde hala gördüğü düşün heyecanı vardı. Yatağın başucundaki iskemleye bıraktığı keten pantolona yöneldi. Kapıdaki duymuş olmalıydı ki bir daha bağırmadı. Pantolonu giyerken sesin sahibini tanıdığını düşündü. Ama uyku sersemi olduğu için kim olduğunu çıkaramıyordu. Kapıyı açıp ürkek, kara gözlerini seçinceye kadar da bu sesin yüzbaşı Eşref'e ait olduğunu anlayamadı. Kapının bir adım gerisinde duruyordu yüzbaşı Eşref. Onu görünce Esra'nın dudakları kendiliğinden gülümsemeye başladı. Üniformaları oldu olası sevmezdi ama bu kaba yeşil kumaş Eşref'in üzerinde sanki işlevini yitiriyor, doğal bir giysi gibi görünüyordu gözüne. İstanbul'da kolejde okuduğu günler geldi aklına. Askeri okulların öğrencileriyle çıkan kızları, salaklar, üniformaların havasına kapılıyorlar diye küçümsediği günler. Şimdi o kızların düzeyine düşmüş olmak utandırmıyordu onu. Hatta kazılarda bu tür ilişkilere girmenin çalışma verimini düşürdüğüne inanmasına karşın, bu uzun boylu, sert görünümlü, utangaç yüzbaşı ile ilgilenmeyi sürdürüyordu. Şaşkınlığını atlatan Esra nasıl göründüğünü düşündü kaygıyla. Aynaya bakmadan, saçını başını düzeltmeden dikilmişti adamın karşısına. Sabahları genellikle yüzü şiş, gözleri kan çanağına dönmüş olurdu. Ama bu sabah böyle düşünerek kendine haksızlık ediyordu. Alnına dökülen dağınık saçları yüzüne masum bir ifade veriyor, uyku mahmurluğuyla baygınlaşan iri ela gözleri tatlı tatlı ışıldıyordu. İlk bakışta kendini ele vermeyen, ağır ağır keşfedilen bir güzelliği vardı Esra'nın. Otuzlu yaşlarını sürmeye başlamasına karşın henüz kırışıklıkların görünmeyi göze alamadığı minyon bir yüz, kumral kaşların altından bakan iri bal rengi gözler, küçük burnuyla narin çenesinin arasına sağa doğru biraz çarpık olarak yerleşmiş, ne kalın ne ince, öpüşmek kadar konuşmayı da bilen dudaklar. Konuşurken ağzındaki çarpıklık daha da belirginleşirdi ama bu kusur ciddi yüzüne çocuksu bir anlam katar, onu daha sevimli bir hale getirirdi. Bunun farkında değildi Esra, kendisini pek güzel bulmazdı. Kapının önünde ezik bir gülümseyişle dikilen yüzbaşı Eşref, Esra'yı selamladıktan sonra ''Kusura bakmayın, sizi de uyandırdık.'' diyebildi. ''Cep telefonunuza ulaşmaya çalıştım, kapalıydı.'' ''Geceleri kapatıyorum.'' dedi genç kadın. ''Erken uyandırmanız önemli değil, zaten bu saatlerde kalkıyorduk.'' Sözlerini bitirirken Eşref'in yüzündeki tedirginliği fark etti. ''Ne bu haliniz, ne oldu?'' Soru Eşref'in huzursuzca kıpırdanan göz bebeklerini daha da hareketlendirmişti. Genç kadının yüzüne bakmamaya çalışıyordu. Sonunda kötü haber dökülüverdi dudaklarından. Hacı Settar öldü. Esra şiddetli bir darbe yemiş gibi sarsıldı. Hacı Settar'ın aksakallı güleç yüzü, ona binlerce yıl önce yaşamış aramlı bir din adamı görünümü kazandıran, başından eksik etmediği pomponlu başlığı canlandı gözlerinin önünde. Öldü mü? Aslında yüzbaşının söylediklerini çok iyi duymuştu ama emin olmak istiyordu. Evet, bu sabah öldü. Haberi vermiş olması yüzbaşıyı rahatlatmamıştı. Sesinde bir felaket haberinin çöküntüsünden daha fazlası vardı. Uğursuz bir kehanetin gerçekleşmeye başladığını sezdiren tekinsiz bir tını. Minareden düşmüş. Her cuma yaptığı gibi bu sabah da ezan okumak için minareye çıkmış. Minareden mi düşmüş? Demek bir kaza. Kederinin hafiflediğini hissetti Esra. O yaşta minareye çıkmamalıydı diye mırıldandı. Yüzbaşı sanki ne düşündüğünü anlamışçasına başını üzüntüyle salladı. Olayın kaza olduğunu sanmıyoruz. Onu minareden atmışlar. Emin misiniz diye sordu genç kadın. Sesindeki kaygı hissedilmeyecek gibi değildi. Şerefenin duvarları oldukça yüksek. Kendini kaybederek düşmesi imkansız. Hacı Settar'ı biri minareden atmış. Ama bu sadece bir varsayım diye itiraz edecek oldu. Keşke öyle olsaydı dedi yüzbaşı özür dilercesine. Sabah namazına gidenler camiden kaçan siyahlar giyinmiş bir keşiş görmüşler. Minareden atılan Hacı Settar, kaçan siyahlar giymiş keşiş, kafası iyice karışmaya başlamıştı. Neler olduğunu anlamakta güçlük çekiyordu. ''Bir dakika Eşref Bey'' diyerek sözünü kesti. ''Böyle olmayacak, içeri gelin de her şeyi en başından konuşalım.'' Yüzbaşının esmer yüzünde bir anlığına beliren kararsızlık, yerini uysal bir ifadeye bırakmıştı. Az ileride cipinin başında bekleyen eli silahlı ere döndü. ''Bir yere ayrılma'' diye seslendi. ''Hemen gideceğiz.'' ''Emredersiniz komutanım'' diye gürledi esas duruşa geçen asker. İçeri girmeden önce Esra'nın gözleri erin birkaç yüz metre gerisindeki Fırat'a takıldı. Sabah güneşinin altında laciverde yakın bir maviliğe bürünen nehir, binlerce yıllık mecrasında sessizce akmayı sürdürüyordu. İçeri girip odanın dağınıklığını fark edince yüzbaşıyı çağırdığına pişman oldu. Ama sonra böyle düşündüğü için kendine kızdı. Ortalıkta belki de bütün kazıyı tehlikeye sokacak bir ölüm olayı varken tutmuş odanın dağınıklığını düşünüyordu. Hala olayın şokunu üzerinden atamamış olan Eşref'in de zaten dağınıklıkla ilgilenecek hali yoktu. Masanın yanındaki iskemleyi boşaltarak "otursanıza" dedi. Yüzbaşı iskemleye çöktü, Esra da karşısındakine. Eşref'in bakışları masanın üzerindeki fotoğraflara kaymıştı. Bunlar bulunan kil tabletlerin değişik açılardan çekilmiş fotoğraflarıydı. Yüzbaşı tabletin üzerindeki Akatça yazıyı okuyacakmış gibi ilgiyle bakıyordu. Ama Esra'nın şu anda onun merakını giderecek hali yoktu. Fotoğrafları hızla önüne çekti. ''Hacı Settar'ın öldürüldüğünden emin misiniz?'' ''Korkarım öyle'' dedi yüzbaşı toparlanarak. ''Görgü tanıklarının söyledikleri, olay yerinde yaptığımız araştırmalar olayın cinayet olduğunu gösteriyor.'' Bunları anlatırken ürkek bakışlarını Esra'nın yüzüne dikmişti. Bölgede süren savaşın ön sıralarında yer almış, onlarca çatışmaya katılmış, yüzlerce ölü görmüş bir askerin bu ürkmüş tavrı Esra'yı hem şaşırtıyor hem de moralini bozuyordu. Çünkü güvenebileceği insanların başında yüzbaşı Eşref geliyordu. Başından beri kazı ekibine destek olmuş, gereksinim duyduklarında hemen yardımlarına koşmuştu. Ama belki de yanılıyordu. Belki de yüzbaşı korkmuyordu. Sadece bu gizemli ölüm bir an için kafasını karıştırmış, ne yapacağını bilemez hale getirmişti onu. "Bakın Eşref Bey," dedi, olabildiğince güçlü görünmeye çalışarak. "Biliyorsunuz bu konu çok önemli. Hacı Settar'ın minareden atıldığı haberi, hele de bunu siyahlar giymiş bir keşişin yaptığı yayılırsa..." "Yayılmaya başladı zaten," dedi yüzbaşı umutsuz bir sesle. "Caminin imamı Abid, kara kabiri kazdılar böyle oldu diye vaaz vermiş ölünün başında." Esra ürperdiğini hissetti. Bu yöreye gelip kazı bölgesinde ilk kez o yatırı gördüğünde aklına gelenler şimdi başına geliyordu. "Çok saçma. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorlar?" Yüzbaşı yanıt vermedi ama Esra onun kazı durursa işler yoluna girer diye düşündüğünü, en azından bu olasılığa sıcak baktığını sanıyordu. Üstelik isterse kazıyı durdurabilirdi de. Bunu yapacak mıydı? "Suçluları bulmalısınız," dedi Esra kısa bir suskunluk anından sonra. Sesinin gerektiğinden daha yüksek çıktığını biliyordu ama susarsa yüzbaşıyı ele geçiren kararsızlığın kendisini de pençesine almasından çekiniyordu. "Suçluları bulmalısınız," diye tekrarladı kararlılıkla. "Suçlular bulunursa bu işin bizim kazıyla ilgisi olmadığı ortaya çıkar." Yüzbaşı Eşref'in ölgün göz bebeklerinde bir parıltı görür gibi oldu. Onu etkilemeye başladığını düşünerek inançla sürdürdü sözlerini. "Burası küçük bir yer, katili bulmak o kadar zor olmasa gerek." Bakışlarını kaçıran Eşref, "Arkasında bölücü örgüt varsa o kadar kolay olmayacak," diye mırıldandı sıkıntıyla. "Bölücüler mi? Yani sizce Hacı Settar'ı onlar mı öldürdü?" "Kesinlikle evet. Bu taraflara kaçtıklarını tahmin ediyorum. Göven köyü yakınlarında arazi taraması yaptık ama kimseyi bulamadık. Buraya kadar gelmişken size uğrayıp haber vereyim dedim." "Haber verdiğiniz için teşekkür ederim," dedi Esra. "Ama şu örgüt meselesi bana pek akla yakın gelmiyor. Hacı Settar'ı neden öldürsünler ki?" "Huzursuzluk çıkarmak, anarşi yaratmak, devlete olan güveni sarsmak için." Bu gerekçeler de Esra'yı ikna edememişti. "Halkı kışkırtmak için kullanılacak o kadar çok sorun var ki, böyle bir cinayete gerek duyacaklarını sanmıyorum." "Bu yörenin insanlarını hiç tanımıyorsunuz. Siz onların kutsal saydıkları yeri kazıyorsunuz. Bu da kasabada huzursuzluğa yol açtı. Bölücüler huzursuzluğa yol açacak her olayı kullanmaktan çekinmezler. Hacı Settar'ı bu yüzden öldürdüler." "Emin değilim, bu işin arkasında başkaları var gibi geliyor bana." Söylenenlere katılmasa da yüzbaşı anlamaya çalışır gibi dikkatle baktı genç kadına. "Ben Hacı Settar'ı dinci fanatiklerin öldürdüğünü düşünüyorum," diye sürdürdü konuşmasını Esra. "Siz söylediniz, Abid Hoca hemen başlamış hakkımızda konuşmaya. Sonra tehdit telefonları aldığımı biliyorsunuz." "Sizi tehdit edenlerin dinciler olduğunu bilmiyoruz ki." "Bence onlardı. Üsluplarından tanıdım onları. Her cümlede Allah sözcüğünü kullanıyorlardı. Ve onca tehdide karşın hiç küfretmiyorlardı." Esra duraksadı. "Yine de kesin bir şey söylenemez tabii," diye ekledi. "Ancak onları yakalarsanız her şey açığa çıkar. Halkla bizim aramızda da sorun kalmaz." "Kalır. İnanın bana, katilleri bulsak bile kasabalılar yine de kazıyı suçlayacaklar. Kazı yapılmadan önce her şey yolundaydı. Bunlar geldi, ağzımızın tadı kaçtı," diyecekler. "Ama bu cehalet," diye itiraz edecek oldu. "Cehalet mehalet, bu insanlar böyle yaşıyorlar," diye lafı ağzında koydu yine yüzbaşı. "Peki ne yapacağız?" diye sordu gergin bir sesle. "Kazıyı yarıda mı bırakacağız?" "Bilmiyorum, inanın bilmiyorum Esra Hanım." Onun bu sinmiş hali, boyun eğmiş tavrı sinirine dokunmaya başlamıştı. "Bakın yüzbaşı," dedi. Yüzbaşı lafını üzerine basa basa söylemişti. "Siz ne yapacağınızı bilmeyebilirsiniz ama ben bu kazıyı sonuna kadar sürdürmek zorundayım. Çok önemli bulgular elde ettik. Bir takım insanların batıl inançları yüzünden işi yarıda bırakamam." Yüzbaşının koyu renkli gözlerindeki kararsızlık yerini kınayan bir ifadeye bırakmıştı. "Bir insan öldü," dedi manidar bir ses tonuyla. İşte bu yüzden kazıyı yarıda bırakmamalıyız diye atıldı Esra. Hacı Settar bizim tarafımızdaydı. Kazı yapmanın yatıra saygısızlık olmadığını söylüyordu. Belki de bu yüzden öldürüldü. Kazıyı yarıda bırakırsak en başta Hacı Settar'ın anısına saygısızlık etmiş oluruz. Katillerinin amacına ulaşmaması için işi sürdürmeliyiz. Konuşması bu defa işe yaramıştı. Yüzbaşının öfkesi yumuşadı, yüzünde daha kararlı bir ifade belirdi. Ama tedirginliğini üstünden tümüyle attığı da söylenemezdi. Bir süre ikisi de hiç konuşmadan oturdular, sonra yüzbaşı fotoğrafları göstererek, ''Kazıdan çıkanlar mı?'' diye sordu. Esra da fotoğraflara bakmaya başlamıştı. ''Evet, bulduğumuz ilk tabletler. Yaklaşık 2700 yıl önce yazılmış.'' Yüzbaşı fotoğraflardan birini alıp tabletlerin üzerindeki kargacık burgacık yazıyı incelemeye başladı. Kimler yazmış bunu? Hititler, daha doğrusu geç Hititler. Bu geç Hititler bizim Etiler adını verdiğimiz uygarlık değil mi? Evet, Anadolu'da kurulan ilk büyük imparatorluk. Hint Avrupa soyundan olmalarına karşın bizim Osmanlılara benziyorlar. Onlar gibi Anadolu'ya dışarıdan geliyorlar. Tıpkı Türk boyları gibi birkaç yüzyıl kadar Anadolu halkıyla birlikte yaşadıktan sonra onlarla kaynaşarak büyük bir imparatorluk kuruyorlar. Büyük dediysem gerçekten büyük. O tarihte Mısırlılardan sonra yeryüzünün ikinci büyük imparatorluğu. Gerçekten de büyük imparatorlukmuş dedi yüzbaşı hayretle. Ne yazısı bunlar? Çivi yazısı. Aslında geç Hititler hiyeroglif kullanıyor. Daha dayanıklı olması için yazman çivi yazısı kullanmış, üstelik tabletlerin daha geniş kesimlere ulaşması için Akat dilinde yazmış. Akatça, o zamanların İngilizcesi gibi bir dil. Mezopotamya'da, Anadolu'da farklı ülkelerin anlaştığı yazı dili. Ne yazdıklarını anlayabiliyor musunuz bari? Anlıyoruz tabii. Timothy Hurley, şu bizim ölü diller uzmanı Amerikalı 11 tableti çözdü. Aslına bakarsanız ilginç bir bulguyla karşı karşıyayız. Bunlar alıştığımız tabletlere pek benzemiyor. Yüzbaşının kalın ama biçimli kaşları hafifçe çatıldı. Nasıl yani? Tabletler, kral vasiyetlerini, dinsel metinleri, ülkeler arasındaki anlaşmaları, toplumsal yasaları, sözleşmeleri, destanları konu edinir. Bunlarda çok farklı bir öykü anlatılıyor. Öykü mü diye merakla sordu yüzbaşı. Öykü lafı öylesine çıktı ağzımdan, belki de itiraflar demeliyim. Daha doğrusu yeryüzünün ilk resmi olmayan tarihi. Bu tabletler bir kral tarafından yazdırılmamış. Peki kim yazmış? Patasana adında biri. Sarayın baş yazmanıymış. Hititlerde baş yazmanlık çok önemli bir devlet görevidir. Bu adamlar çok iyi yetiştirilirler. Birkaç dil bilirler. Kendi duygularını, düşüncelerini, anılarını değil, kralın yazmasını istediği konuları kaleme almakla görevlidirler. Ama yazman Patasana, kendi anılarını kaleme almaktan çekinmemiş. Bu yüzden tabletler çok önemli. Yakın zamanda bu keşfimizi tüm dünyaya açıklamayı düşünüyoruz. Gerçekten de o kadar önemli mi? Çok önemli. Gılgamış destanını duydunuz mu? Duymuştum ama okumadım. İnsanlığın ilk yazılı destanlarından biridir. İşte bu tabletlerin de onun kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanlığın resmi olmayan tarihinin ilk belgesiyle karşı karşıya olduğumuzu sanıyoruz. Önümüzdeki günlerde uluslararası bir basın toplantısı yapacağız. Alman Arkeoloji Enstitüsü tanıtım çalışmalarına başladı bile. Peki ne yazmış adam bu kadar önemli olacak?